Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 17 ayrımdan oluşmaktadır.
İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink.
Ayrım 1.
Hrant Dink'in hiçbir zaman bir kitabı olmadı. Kendisi de bu durumla dalga geçer, ben kitapsız bir yazarım derdi. Elbette bu şaka önemli bir gerçeğe de işaret eder. Hrant, gerçek anlamda bir eylem insanıydı. Ancak Agos'un kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak Türk-Ermeni ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin en köklü sorunlarına ilişkin söylem ve eylem geliştirirken demokratikleşme sürecine de katkıda bulundu. Tesev için yaptığı bu çalışma onun fırsat bulup tamamlayabildiği tek kitap olma özelliğine sahip. Hrant Dink burada Türkiye ve Ermenistan'a dair kurguladığı ortak gelecekle geçmişi de onarmaya talip yepyeni bir bakış açısı sergilemekte. Kitap o dönemde yayınlanamamasına karşın bu kendisi için bir mesele değildi. Emek emekti, nasıl olsa ziyan olmazdı. Hem yeni eklemeler yapmak için daha çok zaman vardı. Onun emeği aynı zamanda tüm meramıdır. Şimdi Hrant Dink'in meramını anlayabilmek her zamankinden daha da önemli. Yaşam da, ölüm de ziyan olmasın diye. Önsöz, bu suya çatlak mı dayanır? Hrant fikir adamı kategorisinde ele alınacak biri değildi. Bir dizi kitabı ve makalesi yoktu. İlle de bir fikir adamı olma isteğine de zaten hiç şahit olmadım. Çünkü bundan çok daha fazlasıydı. Hrant sesi ve sözü olan, düşünen ve düşüncesini hayata katan bir eylem adamıydı. Derdi düzeltmek, değiştirmek, memnun etmek ve en çok da bu memnuniyetin keyfini çıkarmaktı. O nedenle tanıdık tanımadık herkes onun potansiyel dostu, yol arkadaşıydı. Vicdanın dili bütün mesafelerin, açmazların, çelişki ve çatışmaların aşılması için yeterliydi onun için. Bu nedenle de hep umut dolu oldu, hep güvendi, hep davet etti. Hrant'ın daveti esas olarak vicdana ama o yolda ilerken sağduyuya ve sevgiye dair oldu. İnsanlar onu bu şekilde çıplak olarak algıladılar. İştenliğinin ve sahiciliğinin sürükleyiciliğine tutunarak daha çok insan olmaya çalıştılar. Öte yandan Hrant saf bir romantik de değildi. Güç dengelerinin ve her türlü oportunizmin çerçevelediği bir gerçeklik dünyası içinde yüzdüğünü farkındaydı. Olabilir olanla gelecek olabilir hale gelecek olan arasında salınan beyni ve yüreği yarının en gerçekçi çözümlerinin peşindeydi. Bu nedenle de TESEV'in dış politika programının projelerinden birinde yer alması istendiğinde hemen kabul etmişti. Program direktörü Mensur Akgün'ün ondan beklediği Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin boyutlarını ele alan ama aynı zamanda arka plandaki Türkler-Ermeniler ilişkisine de bakan çözüme yönelik dengeli bir monografik metindi. Bu yazma sürecine yakından tanık oldum. İlk başta Hrant yazdıklarından pek bahsetmiyordu. Belli ki ona çok heyecan veren bir metin değildi kaleminden çıkmakta olan. Ancak bir süre sonra meselenin üzerinde düşündükçe ve bu düşünceleri duygularıyla sarmalayıp bir yandan geçmişe, bir yandan da geleceğe doğru uzattıkça yaptığı iş de daha anlamlı gözükmeye başlamıştı herhalde gözüne. Çünkü şimdi diğer konuların arasına o sırada ne yazdığını sokuşturuyor ve nasıl yazması gerektiğini sorguluyordu. Ne var ki anlamlılık ancak coşkuyla gelmiş, coşku ise Hrant'ı projenin ondan beklediği serin kanlı yoldan uzaklaştırmıştı. Bitirmeye yakın bana, bunu Mensur basmak istemeyecek, göreceksin demişti. Ne yazdın ki diye sordum ama yanıtı artık biliyordum ve nitekim kafasını hafifçe sallayıp madem yazıyorum bari aklımdakini yazayım dedim dedi. Aslında fazlasını da düşünmüştü. Çünkü hemen ardından onlar basmazsa ben kendim basarım diye de eklemişti. Nitekim birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Hrant'ın öngörüsü doğru çıktı. Bir süre sonra Mensur beni arayarak Hrant'ın kitap metnini ilettiğini ancak bunun istenen mesafeli duruşun biraz uzağında olduğunu belirtti. Bu arada metni okumamı ve Hrant'ı bazı değişikliklere ikna etmemi de rica etmeyi unutmadı. Ancak iş bu noktaya geldiğinde Hrant kendi yaptığından son derece memnun bir haldeydi. Kafasındaki ve yüreğindekini kağıda dökmüş hissediyordu. Buna karşılık kendisinden istenmiş olan işi yapmamış olmakta rahatsız ediyordu herhalde. Çünkü kitap projesi bir anda konumuz olmaktan çıkıp onun iç hesaplaşmasında yeniden ele alınacak anı beklemeye başlamıştı. Ne yazık ki o an hiçbir zaman gelmedi. Bu toprakların en derin hastalıklarından biri olan kalleşlik onu aramızdan alıverdi. Diğer taraftan Hrant'ın metni TESEV dış politika programının arşivinde el değmemiş biçimde yani tam da Hrant'ın kendisini ifade etmek üzere yazdığı gibi durmaktaydı. Mensur bu kitabın basılmasının bir vefa borcu olduğunu ve yayınlanmasının da artık Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na yakışacağını söylediğinde kaybettiği bir değerli ana eşyasını yeniden bulmuşçasına nasıl sevindiğimi hatırlıyorum. İnanılması zor ama bu kitap sanki tamamen aklımdan çıkmıştı. Belki de Hrant'ın kaybı onun yerine geçecek duygusuyla ele alınan her şeyin de iş dünyamda reddedilmesine yol açmıştı. Ama aradan geçen zaman sonrasında bu kitap benim de ruhen iyileşmemin araçlarından biri oldu. Hemen hemen hiç değişiklik yapmadım. Onun planladığı biçimiyle ekleri aynen korudum. Bazı cümle düşüklüklerini, konuşma diliyle yazılmış olması nedeniyle oluşmuş olan belirsizlikleri giderdim. Ama Hrant'ın dili, sesi ve sözü bu metinde aynen onun düşündüğü ve hissettiği biçimiyle sizlere sunuluyor. Bu sesin sıcaklığını, insanlığı arayan bir köre ve misali çırpınmasını görmemek, bu çabayı ruhunuzda duymamak zor. Bu kitap bir davet. Yüreğe, sevgiye, vicdana, topyekün insanlığa bir davet. Bu dünyaya hepimizin ruhuna damgasını vurmuş, bir dokunuşla bizi yumuşatmış olan bir eylem adamının yadigarı bu. Coşan, taşan, kabına sığamayan bir suyun çatlağını arama macerasının belgesi gibi. Ama Hrant bu. Öyle her çatlağa sığabilir mi hiç? Bu kitapta yüreğimizdeki çatlakların üzerinden akıp gidecek, onları dolduracak ama daima daha fazlası da olacak. Çünkü dediğim gibi Hrant bu. Böyle suya çatlak mı dayanır? Eten Mahcupyan, Haziran 2008. Adarken, tarihin yazılmamış sayfaları yaşanmışlıklara, beyaz sayfaları ise yaşanacaklara tekabül eder. Türk-Ermeni ilişkileri açısından da işte asırlardan gelen ve asırlara gidecek olan ortak yazgımız bir kez daha önümüzde. Atalarımız geçmişte kendilerine düşen sayfaları iyi kötü doldurdular. Asıl sorun bugün bizim bu beyaz sayfaları nasıl dolduracağımız. Geçmişte yaşanan büyük felaketin sorumluları gibi mi davranacağız, yoksa o yanlışlardan ders alarak yeni sayfaları bu kez uygar insana yakışır bir şekilde mi yazacağız? Bu önümüze konmuş en büyük sorumluluk. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmekten kaçınanlar ya da hala kötü ve acı yaşanacaklarla doldurmak isteyenler aslında geçmişte yaşanan o acıların sorumlularından hiç de aşağı kalmayanlardır. Biz sorumluluk hissedenler ise onlara izin vermemeli ve bu sayfaların aynı şekilde yazılmasını onların tek eline bırakmamalıyız. Bu mütevazi çalışmayı beyaz sayfaların sorumluluğunu üstlenen tüm barışçı kesimlerle paylaşıyor, binlerce yıldır bu topraklarda üretken bir halk olarak yaşayan, ancak o acı dolu yıllarda yaşadıkları topraklardan koparılarak yaşamla ve yarattıkları uygarlıkla ilişkileri kesilen Ermeni halkına ve o dönemde yaşamını yitiren Ermeni, Türk ya da Kürt tüm masum Anadolu insanının anısına ithaf ediyorum. Hrant Dink, 5 Kasım 2005. Sunarken, komşularıyla ilişkilerini sorunsuz ve güvenlikli bir noktaya taşımak için son yıllarda güçlü bir irade gösteren Türk dış politikasının henüz önemli bir adım atamadığı yegane komşusu Ermenistan kaldı. Yıllardır Türkiye ile Ermenistan veya Türklerle Ermeniler arasında değişik boyutlardaki sivil ve resmi toplantıları yakından izleyen Türkiye'li ve Ermeni bir gazeteciyim. Yurt dışı seyahatlerimde diaspora Ermenilerinin en sert kesimleriyle yaptığım görüşmelerden dahi edindiğim izlenim o ki, diyalog arttıkça karşı tarafın farkına giderek daha fazla varılıyor ve başlardaki ürkeklik yerini olumlu bir normalleşmeye terk ediyor. Bu olumlu ruh hali özellikle sivil toplum diyaloglarında kendini çok daha belirgin kılıyor. Ne var ki Türk-Ermeni ilişkileri bugünden yarına sadece iyi niyet söylemleri sarf edilerek çözülebilecek bir noktadan çok uzak. Her şeyden önce sorunun tarafları, aktörleri ve olguları çok çeşitli. Tarih ayrı bir problem, bugün Kafkasya'da yaşanan gerginlikler ayrı problem. Dış aktörlerin soruna ilgisi ayrı bir problem. Ve nihayet Türk ve Ermeni taraflarının ta kendi içinde farklı bakışlara sahip heterojen bir çeşitlilikte olmaları ayrı bir problem. Ermeni dünyası örneğin, bir tarafta Ermenistan devleti ve halkı söz konusu. Bir tarafta dünyanın dört bir yanına dağılmış diaspora ve tabii bir de aktörel gücü çok sınırlı da olsa Türkiye Ermenilerinin varlığı. Bu parçalanmışlık doğal olarak herkesi kendi durduğu noktadan bakmaya zorluyor. Durulan noktalar farklı olduğu için de farklı bakış açılarının varlığı bir o kadar kaçınılmaz oluyor. Dikkatinize sunduğum bu çalışmada işte kendi durduğum noktadan kendi bakış açımın bir ürünü. Ve hemen belirtmem gereken husus o ki, bu çalışma sadece Türkiye ile Ermeni Hrant Dink'in bakış açısıdır ve kesinlikle tüm Türkiye Ermenilerinin bakış açısı olma iddiasını taşımaz. Kendi durduğum noktanın koordinatları ise şöyle. Benim iki kimliğim var. İkisinin de bilincindeyim. Birincisi Türkiye'liyim, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. İkincisi de Ermeniyim. Üstelik her ne kadar Türkiye-Ermeni toplumunun bir parçası olsam da aynı zamanda Ermenistan'ın ve dünyaya dağılmış Ermeni diasporasının da moral bir parçasıyım, o insanların soydaşıyım. İşte tüm bu nedenlerle eğer birileri tek bir nedenle dahi Türk-Ermeni ilişkilerinin düzelmesini istiyorsa benim nedenim onlardan en azından iki kat daha fazla. Beni hangi kimliğimle ele alırsanız alın fark etmez. Her iki halimle de Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi ve Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi için gayret göstermek önümdeki en vazgeçilmez görev olarak durur. Birincisinden başlayayım. Türkiye'liyim dedim. Tabii ki bir yurttaş olarak ülkemin komşularıyla sorunsuz yaşaması en büyük dileğim. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana komşularıyla ilişkilerinde hiç rahat yüzü görmemiş ülkemde demokratik gelişmenin önünü tıkayan sığ milliyetçilik esas olarak büyük oranda bu düşmanlık politikasından beslendiği gibi ülkenin kaynaklarının büyük bir bölümü de komşu tehdidi ve güvenlik nedeniyle savunmaya harcanıyor. Oysa komşularıyla barışık ülkemde kalkınmaya, eğitime, sağlığa elbette daha fazla pay ayırılabilecek, insanlar daha mutlu, daha güvenli ve daha huzurlu olacak. İşte Türkiye'nin sorunlu olduğu komşularından biri de Ermenistan ve şu anda aralarında bir diplomatik ilişki dahi yok, sınırlar kapalı. Bu ilişkinin düzelmesini, sınırın açılmasını istemek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak tabii ki benim en birinci sorumluluğum. İkincisi Ermeniyim dedim. Biz Türkiye Ermenileri istesek de istemesek de ifade etmeye çekinsek de çekinmesek de sonuçta Ermenistan denilen ülkede yaşayan insanların ve dünyaya yayılmış diaspora Ermenilerinin soydaşıyız ve aynı ağacın bugüne intikal eden filizleriyiz. Bu moral bağlılığımız bizleri Türkiye yurttaşı olmaktan alıkoyacak ya da yurttaşlığımıza ihanet ettirecek bir anlam tabii ki taşımaz. Yaşadığı ülkenin iyi bir yurttaşı olmak, bir başka toprak parçasında yaşayan soydaşlarıyla moral birliği hissetmeyi, o ülkenin insanların mutluluğunu görmek için elden geleni yapmayı engellemez. İşte bu bilinçle Ermenistan'ın ve Ermeni dünyasının geleceğinin de güven ve huzur içinde olmasını istiyor, özellikle de Ermenistan'ın komşularıyla sorunsuz yaşamasını arzuluyorum. Aksi takdirde çok iyi biliyorum ki kendi içinde her bir sorununu halletmiş bile olsa Ermenistan eğer iki komşusu Türkiye ve Azerbaycan ile hala sorunlu ise kendisini asla güvende hissedemez. Komşularıyla sorunları sürüyorsa ülke kaynaklarını savunmadan kurtarıp da ülke insanının kalkınması ve refahı için harcayamaz. Dış ülke parlamentolarına taşınan her bir Ermeni soykırım karar tasarısı Türkiye Ermenileri olarak bizler için bıçak sırtında yaşanan bir sınav olur. Bıçak sırtı tanımını kullanmamın nedeni tamamen şimdi biz Türkiye Ermenileri olarak konu hakkında ne söyleyeceğiz kaygısıyla ilintili. Geçmişteki benzer durumlara bakıldığında bu kaygı yersiz değil. Nitekim böylesi olaylar her ortaya çıktığında yakın zamana kadar Türkiye Ermenilerinin basına yansıyan biz Türkiye'de çok rahatız söylemleri dışında gerçek duygularını ortaya koyan açılımlara ne yazık ki rastlanmıyordu. Sergilenen daha ziyade açmazımızdı. Her şeyden önce konu inkar edilemez bir tarihsel gerçekliğimizi gündeme getiriyordu ve biz Türkiye'de yaşasak da Ermeni dünyasının bir parçasıydık. Diğer taraftan ise ne kadar Ermeni dünyasının bir parçası olsak da Türkiye'de yaşıyorduk ve Türkiye'liydik. Dışarıda yaşayan herkesten de daha fazla Türkiye'yi tanıyorduk. Dolayısıyla her iki gerçeklikten kopuk söylemlerimiz bizi soyunu ihanetle ülkesine ihanet noktalarından birine rahatlıkla taşıyabilirdi. Yani işimiz gerçekten zordu. Benzer sınavları belli ki bundan böyle de sıkça yaşayacağız. Dolayısıyla artık söylemlerimizin anlaşılır olması ve ayaklarının üzerinde sağlam durması gerekir. Ne demek istediğimizi her zamankinden daha da iyi anlatabilmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Söylemlerimizin ayrıntıları dahi bu açıdan hayli önem taşıyor. Aksi durumda söylenenlerin tahrif edilmesinin, sağa sola çekilmesinin veya amaçları dışında kullanılmalarının önüne geçmek mümkün değil. Bunu yapmak için de maşallah hem Türkiye içinde hem de dışında hazır kıta bekleyen odaklar fazlasıyla mevcut. Bu mütevazi çalışmanın tüm bu ayrıntılar dikkate alınarak değerlendirilmesini dilerim.
Ayrım sonu.